Ayrım 19. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 222. 295 derece. Yükseklik. Saint Michel Kilisesi. Ateş. 305 derece. Yükseklik. Galeri Seman. İsabet. 295 derece. Yükseklik. Saint Michel Kilisesi. İsabet. 305 derece. Yükseklik. Galeri Seman. İsabet. Gözleri gece dürbününe yapışık Rocco, tepenin 300 metre altında amalcılarla hükümet yanlılarının masa tenisi oynar gibi birbirleriyle gülle düellosu etmelerini dikkatle izliyordu. Ama aklı bambaşka bir yerdeydi ve 24 mutsuz yılın mutsuzluğunu kusuyordu yüreği. İmam şu ara Saint Michel'in ya da Galeri Seman'ın oralarda olamaz mıydı? Ölemez, yaralanamaz mıydı? Ruhu bile duymazdı. Ne aptallık etmişti, oturduğu yeri öğrenmemekle. Daha ilk gün nerede oturduğunu sormamaya söz vermişti. İlk gün bahardı. Şekerle çalışmıyordu artık. İşi bitince Hamra sokağında dolaşıyor, kızlara takılıyordu. Birazcık Fransızca bilmek yetiyordu. O gün de aynı şeyi yaparken üç kız görünmüştü karşıdan. Aynı kaldırımdan ona doğru geliyorlardı. İkisi şöyle böyleydi. Ama üçüncüsü güzeldi. Film yıldızları gibi değildi ama ona göre güzeldi. Esmer, ufak tefek, çıtı pıtıydı. Hele gülüşü, ağzı, Ağustos geceleri gibi yıldız saçıyordu. Bonsoir, iyi akşamlar. Komansava, nasılsınız? Şöyle böyle iki kız kıs kıs gülmüşlerdi. O ise ciddi ciddi bakıp yanıt vermişti. İtalyan mı, Suriyeli mi? Teni koyu, gözleri çok küçük olduğu için bu soruyu sormuş olduğunu açıklayacaktı daha sonra. Kahve içmeye çağırmıştı onları. Şöyle böyle iki kız kabul etmemişti ama o peki demişti ve kahveye bir de portakal suyu eklenmişti. Portakal suyunu pasta ve tanışma izlemişti. Adım İmam, 22 yaşındayım, Müslümanım, spor sitesinde oturuyorum. Ayrılacakları sırada da, hayır, adresimi veremem. Beni görmeye gelirsin. Babam çok serttir. Beni bir daha görmek istiyorsan adresimi sormayacağına and iç. And içmişti. Nasıl içmezdi? Böyle güzel bir kız, Yakut'taki onca yakışıklı erkeğe onu yeğlemişti. O kadar çok yakışıklı vardı ki Yakut'ta. Uzun boylu, güçlü kuvvetli, artist yüzlü. Oysa o, kısa boylu, çelimsiz, iyi beslenmemiş bir köylü çocuğuydu. Yüzü ise öyle çirkindi ki aşağılık duygusuna kapılıyordu. Şakakları basık, alnı dar, burnu külah gibiydi. Birbirlerine yakın ufacık gözleri burnun üstünde birleşerek kapkara bir çizgi oluşturan kalın kaşlarının altına gömülüydü. Bu nedenle başlangıçta inanamamıştı. Merakını gidermek için benimle ilgileniyor demişti ya da yolunacak kas sandı beni. Beyrut'taki İtalyan askerlerinin ceplerinin para dolu olduğunu herkes biliyordu. Bir yanlış anlamaya meydan vermemek için bir akşam gerçeği söylemişti ona. Yoksul olduğunu, Milanolu, Romalı olmadığını, Calabria'nın Diamante adını taşıyan küçük bir kasabasından geldiğini, ailesinin yarıcılık yaptığını söylemişti. Ama kız dirsek çevirecek yerde heyecanlanmış, "Anlat, daha anlat," diye mırıldanmıştı. 15 derece yükseklik, 8. Tugay kışlası, ateş. 310 derece yükseklik, Şiah mahallesi, isabet. 320 derece yükseklik, Tayun geçişi, isabet. Her şeyi anlatmıştı ona. Anlat, her şeyi anlat diyen birine içini dökmek rahatlatıyordu insanı. Yoksulluk bir yana bırakılırsa çocukluk yıllarının çok iyi geçtiğini, çünkü özgür olduğunu, Beyrutlu çocuklar gibi başıboş dolaştığını anlatmıştı. Sonra okula göndermişlerdi. Okuldan zeytin toplamaya ve özgürlüğün ne demek olduğunu unutmuştu. Gel buraya, git oraya, denileni yap, salak. 18'inde zeytin toplamaktan kurtulmak için garson olmak istemişti. Garsonluk iyi işti. Hem bahşişi vardı hem de müşterilerin yemeğinden yeniyordu. Ama garson olmak için otelcilik okulunu bitirmek gerekiyordu. Böyle bir diploması olmadığı için deniz kıyısında bir aşçıda bulaşıkçılıkla yetinmek zorunda kalmıştı. Mutfak bodrumdaydı. Deniz düzeyindeki küçük bir pencereden ışık alıyordu. Tam bir işkenceydi. Çünkü küçük pencereden insan ayakları görüyor, bu ayakların arasına karışabilmeye can atıyordu. Aşçıbaşı midyeleri sulamak için tuzlu su istiyorum der demez kovayı kapıp fırlıyordu. Ben gidiyorum ben. Kollarını ayaklarını ıslatıyordu. Dalgaların kıyıya vuruşuna bakıyordu. Ne var ki kollarını ayaklarını ıslatabilmek, dalgaların kıyıya vuruşunu görebilmek için insanların güneşlendikleri bütün plajı geçmesi gerekiyordu ve büyük bir kıskançlığa kapılıyordu. Bir gün kovayı denize fırlatıp atmıştı. Yine zeytin toplamaya dönmüştü. Celp kağıdı hasadın ortalarına doğru gelmişti. Ne sevinmişti. Askere çağrılanların çoğu üzülür. İşlerinden, üniversite öğreniminden olmak istemezler. Askerlere bozulurlar. Oysa onun ne işi vardı ne de üniversitede öğrenciydi. Askerleri ise severdi. Özellikle de şapkalarının tüylerini rüzgarda dalgalandırıp boru çalarak koşar adım geçen Bersaglieri birliklerini. Sokaklardan geçerken bir bölük Bersaglieri insanların içini doldurur sevgiseli. Hemen askerlik şubesine koşmuştu. Beni Bersaglieri yapın demişti. Ama önce paraşüte ayırmış, sonra da incursore yapmışlardı. Babası karşı çıkmıştı. Ha kışla ha hapishane demişti. Yanılıyordu. Mutfak hapishane, zeytinlik hapishane olabilirdi. Kışla ise özgürlüktü, tıpkı çocukluk gibi. Üstelik askerlikte geziliyordu da. Asker olmasaydı Beyrut'u hiç göremezdi. İmamı tanımadan önce bile Araplar nedeniyle Beyrut'ta keyfi yerindeydi. Arkadaşları Arapları küçümsüyor, bedevi, baldırı çıplak diyorlardı. Ama o böyle düşünmüyordu. Çünkü o da baldırı çıplaktı, bedeviydi. Beyrut'ta baldırı çıplaklar arasında bir baldırı çıplak gibi hissediyordu kendini. Bedeviler arasında bir bedevi. 350 derece yükseklik, Galeri Seman, ateş. 295 derece yükseklik, Saint-Michel Kilisesi, isabet. 110 derece yükseklik, Başkanlık Sarayı, Katyuşa patlaması. Araplarla iyi anlaşmasına, kendini baldırı çıplaklar arasında bir baldırı çıplak, bedeviler arasında bir bedevi gibi hissetmesine imam çok sevinmişti. Onunla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kez buluşmuştu. Özetle her gün öğleden sonra. Kent merkezinde sözleşiyorlar, kimse şarmuta orospu diyemesin diye şu yöntemi uyguluyorlardı. Kız önceden belirledikleri bir yerden geçiyor, onu tanımazlıktan geliyor, o da uzaktan peşine düşüyor ve Bristol'ün barında buluşuyorlardı. Bristol, genç bir erkekle bir kadının birlikte portakal suyu ya da kahve içmelerini kimsenin yadırgamadığı pahalı bir oteldi. Bristol'ün barında Temmuz ayının bir öğle sonrasında şunları fısıldamıştı kız. Ne güzel Suriyeli gözlerin var. Sonra da yavaşça göz kapaklarını okşamıştı. Çirkin değilsin sevgilim, yakışıklısın çünkü için güzel. Daha önce hiç kimse içinin ya da dışının güzel olduğunu söylememişti ona. Hiç kimse göz kapaklarını okşamamıştı. Minicik, birbirine bitişik, kaşlarının altına gömülü gözlerinin Suriyeli gözü olduğunu, Suriyeli gözünün ise güzel olduğunu nereden bilebilirdi? Sevinçten ağlamıştı. Ertesi günde Vaha'yı keşfetmişti. Manastırın arazisinin bitişiğindeki çiftlikte bir patikada yürürken birden bol yapraklı ıhlamur ağaçlarının çevirdiği yuvarlak bir boşlukla karşılaşmıştı. Bahçe duvarı boyunca tırmanarak ulaşılabilen bir tür vahaydı burası. Ortada bir düzine motorsuz, tekerleksiz taşıt vardı. Ömrü dolmuş taşıtlar çöplüğü. Hemen imama buradan söz etmiş, o da Bristol yerine orada buluşmak ne güzel olur karşılığını vermişti. O sırada gece nöbeti tuttuğundan sabahları kızı görebiliyordu. Her sabah çiftliğin yakınında buluşuyorlardı. Kız elinde kahvaltı sepetiyle geliyordu. Ağır sepetle duvar boyunca tırmanmasına yardımcı oluyordu. Vaha'ya ulaştıklarında bir kamyonun arkasına çıkıyorlardı. Hava yağmurluysa tenteli bir kamyon seçiyorlardı. Yağmur yoksa üstü açık bir kamyondan birbirlerine dolanan ıhlamur yapraklarının oluşturduğu çatının keyfini çıkartıyorlardı. Bu yaprak damın altında sevişmenin tadına doyum olmuyordu. Hemen sevişmeye başlıyorlardı. ama sonuna dek gitmiyorlardı. Çünkü Kur'an evli olmayanların sevişmesini yasaklıyordu. O da Kur'an'ın izin verdiği sınırlarla yetiniyor, sonra kızın kollarında uyuyakalıyordu. Uyanınca kahvaltı ediyor, karı kocalar gibi konuşuyorlardı. Tavuğu kaça aldın? Çok pahalı, bir daha alma, bunun gibi. Gerçekten de karı koca gibiydiler artık. Evleri eski bir kamyondu, yatakları eski kamyonun kasasıydı. Adresleri ıhlamurların çevirdiği vahaydı. 110 derece yükseklik, başkanlık sarayı, havan atışı. 140 derece Kof Dağı, 2 top mermisi tam isabet. 140 derece Kof Dağı, 3 top atışı. Kahvaltıdan sonra imam ona Arapça öğretiyordu. Kadın Habibi diyordu sevgilisine, erkek ise Habibati. Ana Behabbak, erkeğin seni seviyorum demesiydi. Kadın ise Ana Behebbik diyordu. O da kıza İtalyanca öğretiyordu. Voi sposarmi, benimle evlenir misin? Si, evet. Gerçekten de evlenmeye karar vermişlerdi. Karar veremedikleri Müslüman geleneklerine göre mi yoksa Katolik geleneklerine göre mi nikah kıydıracaklarıydı. Sorunu çözmek için birbirlerine İncil ve Kur'an vermeyi düşünüyorlardı. Birimiz Kur'an'ı, birimiz İncil'i okuruz. İncil'in daha iyi olduğu sonucuna varırsak kilisede, Kur'an'ın daha iyi olduğu sonucuna varırsak camide evleniriz. Ne yazık ki Eylül'de o kahrolası kızamığa yakalanmıştı. Kızamık çocuk hastalığıydı ama o da olmuştu. Yüksek ateş, kırmızı lekeler, sahra hastanesi. İmam her gün onu görmeye gelmiş, sevgilim böyle bile güzelsin demişti. İyileşmesi 2 hafta sürmüş, sonra da dinlensin diye İtalya'ya gönderilmişti. İtalya'ya. Son dakikada haber vermişlerdi. Hemen hazırlan, gemi öğle üzeri gidiyor. Oysa öğle üzeri imamla buluşacaktı. Kıza haber verebilme olanağı yoktu. Öyle şaşırmıştı ki, istemiyorum, beni İtalya'ya göndermeyin diyememişti. Hiçbir şey demeden çadırına gitmiş, hiçbir şey demeden bavulunu yapmıştı. Herkes sevinçten dilinin tutulduğunu sanmıştı. Takılmışlardı. Ne talihli adamsın. Herkese kısmet olmaz kızamık. Rocco, biraz kızamık bulaştırsana bana. İnsanın yüreğindeki acıyı bir başkası anlayamıyordu. Yaralanacak olursan bağırmaya başlıyorlardı. Sedye getirin, kan hazırlayın. Ayağın kırılırsa alçıya alıyorlardı. Boğazın ağrırsa ilaç veriyorlardı. Ama yüreğin parçalanmışsa, üzüntüden konuşamıyorsan kimse oralı olmuyordu. Oysa yüreğin hastalanması ayağın kırılmasından, boğazın ağrımasından çok daha önemli bir hastalıktı. Yarası bir merminin, bir şarapnelin yol açtığı yaradan çok daha derin ve tehlikeliydi. Hiç kapanmıyordu bu yara. Her fırsatta yine kanamaya başlıyordu. Örnekse geçmişte yaşadığı üzüntülerden gel buraya git oraya salak sözlerinin aşçıda tabak yıkarken gördüğü ayakların üzüntüsünden hiç kurtulamamıştı. Nöbetçilere haber bırakmayı akıl edebilmişti. Çocuklar, öğle üzeri esmer ufak tefek güzel bir kız gelecek. Daha önce de görmüşsünüzdür. Adı İmam. Fransızca biliyor. Söyleyin hemen limana gelsin. Gemi geç kalkarsa birbirimizi görebiliriz. Gemi hep geç kalkardı. O gün tam saatinde kalkmıştı. 150 derece. Dürbünü bıraktı, gözlerine yaşlar dolmuştu. Patlamaların yerine nemli bir perde görüyordu. Gemide de ağlamıştı. Livorno'da da, kışlada da, sonraki günlerde. Mektup yazabilme olanağı yoktu. Bildiği tek adres, imamın Nisan ayında gittiği biçki dikiş okuluydu. Ama okul yazın kapanmıştı. Avunmak için durmadan armağanlar alıyordu onun için. Bir gün dünyanın parasına Gucci marka bir boyun atkısı, ertesi gün 2 boyun atkısı değerinde Marilyn Monroe'nun kokusu Chanel 5 numara. Daha ertesi gün zümrüt ya da yakuttan ucuz olsa da yine de pahalı ametist bir bilezik ve ayakkabı. İtalyan ayakkabılarına bayılırdı. Vahada hep nikah için İtalyan ayakkabısı al bana derdi. Ailesine nişanlandığını haber vermek için Diamante'ye gittiğinde almıştı ayakkabıyı. Topuksuz, küçük kadife tokalı, kahverengi yılan derisi. Yanında uzun kalmasın diye topuksuz almıştı. Çok para vermişti. Tam 200 bin liret. Ayakkabıcı numara uymazsa değiştirmeyi de kabul etmişti. Ama Beyrut'a dönünce, Beyrut'a dönebilmek için neler çekmişti. Ne Beyrut'u yeteri kadar kaldın orada, dinlen biraz daha demişlerdi. Sonunda yüzbaşıya çıkmıştı. Yüzbaşım, sevgi nedir biliyorsanız kendinizi benim yerime koyun. Beyrut'a gönderin beni. Göndermişti. Beyrut'a varır varmaz sonbaharda açılan biçki dikiş okuluna koşmuştu hemen. Kapının altından bir kağıt atmıştı. İmam, döndüm, seni bekliyorum Rocco. Sonra okulun açılmadığını, attığı kağıdın kapının arkasında kaldığını öğrenmiş, imamın ölmüş ya da yaralanmış olabileceğini düşünmeye başlamıştı. Hayır, ölmemişti, yaralanmamıştı. Onu seviyordu yine. Bir incursore söylemişti. Pazar günü nöbetin yoksa bizimle Ramlet El Bayda plajına gidelim Rocco. Hem ateş hattının dışında hem de kız kaynıyor. Geçen hafta bir kız seni sordu. Beni mi? Evet, İmam diye bir kız. Fransızca konuşuyordu. Herkese Rocco'yu tanıyor musunuz? Döndü mü? Ne zaman dönecek diye soruyordu. Bayılacak gibi olmuştu. Ne yanıt verdiniz? Tanımıyoruz dedik. Belki ekmişsindir diye düşündük. Ekmek mi? Alçaklar. Salaklar diye bağırmış, pazar boyunca plajda beklemişti. Ama imam gelmemişti. Sonra da nedense Şahin onu şekerin birliğine vermişti. 220 derece. Gözlerini dürbüne yaklaştırdı. Çişini yapmaya gittiğinde bile peşinden gelen, olur olmaz ceza veren birinin komutası altına girmeye bozulmuştu. Pazar günü plajda boş yere beklerken üzüldüğü gibi üzülmüştü. Yine de üzüntüyü bir kenara bırakıp kendi kendine şöyle demişti. İmanın beni Ramlet El Bayda'da araması, yeşil hattı geçip spor sitesinden Yakut'a gelemediğini gösteriyor. Buna karşılık Burç El Baraçni'ye gidebilir. Er geç gidecek oraya, öyleyse alışmak bahanesiyle şekerden beni aerodrom yolunda mahalleye girip çıkanı denetleyen bir numaralı M113'e vermesini isterim. Şeker isteğini yerine getirmişti. Ne var ki hiç aracın içinde durmuyordu. 10 dakikada bir fırlayıp öbür denetim noktalarına koşuyor, nöbetçi arkadaşlarına imamı görürseniz bir numarada olduğumu söyleyin ne olursunuz diyordu. Ya da kızın fotoğrafını göstererek çocukları seferber ediyordu. İyi bakın çocuklar, ufak tefek esmer güzeli bir kız. Görürseniz Rocco dönmüş deyin, ayakkabı da getirmiş. Bir numaralı noktada bekliyor deyin. Sonunda Şeker öğrenmişti durumu. Rocco nerede? Su dökmeye gitti, hemen gelir yanıtını vermişti arkadaşı. Ama tam o sırada dizelere takılmış, aklı havalarda Cino geçmişti oradan. Merak etmeyin teğmenim, buralarda Rocco, sevgilisini arıyor. Çam devirdiğini anlayınca da düzeltmeye çalışmıştı. Ama Şeker yutmamıştı. Lafı değiştirme, kulaklarım sağır değil. Sonra da bundan böyle Ostend'de kalacaksın Rocco, orada yatıp kalkacaksın. 5 Amerikalı gibi dışarı çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Yo. Odanın kuzeydoğu kesiminden yükselen çığlık güneybatı yönündeki banyoya ulaştı ve saf Gigi yeryüzünün hem en kolay hem en karmaşık fiilini öğrenmek için uzandığı banyo küvetinden dışarı fırladı. Mota motu bir kenara bırakıp Rocco'yu yatıştırmaya koştu. O kadar büyütme oğlum. Joe Balducci'ye söyleyip yerini değiştireceğim senin. Bana her şeyi anlatırsan bir çare bulurum. Rocco teşekkür edecek yerde onu mazgala doğru itti. Bakın albayım, bakın. Attığı acı çığlığın imamla bir ilgisi yoktu. 310 dereceden alevler, kara dumanlar, kıvılcımlar yükseliyordu. Sierra Mike'ın cephaneliğinden, Sandokan'ın üstünden. Sandokan'ın üssü, batı kıyısının en güzel, en sakin noktasına yerleşmişti. Güneyde, atsız yolla kesişip, kuzeyde De Gaulle bulvarına ulaşarak, kuzeybatı burnuna tırmandıktan sonra, kuzey kıyısına varan Ramlet El Bayda bulvarındaydı. Bulvar boyunca deniz, menekşe rengi göz alıcı granit kayaları, imanın Rocco'yu arayıp bulamadığı ya da Rocco'nun boş yere imamı beklediği plajlar gibi plajları, Beyrut'un mutlu günlerinde Monte Carlo koyu, Côte d'Azur körfezi, Kap Ferrat halici adlarını taşıyan küçük koyları yalıyordu. İsrail kuşatmasının izleri dışında savaşın etkisi ulaşmamıştı buraya. Evlerin çoğuna bir şey olmamıştı. Oteller işliyordu, dükkanlarda yeterince mal vardı ve Ramlet El Bayda bulvarının De Gaulle bulvarına ulaştığı noktada bir Luna Park yer alıyordu. Dönme dolapları, salıncakları, atış barakalarıyla tam bir Luna Park. Bir de Viyana'nın eğlence parkı Prater'dekinin benzeri kocaman bir çark vardı. Bu tuhaf görüntü, iyimserlere göre yaşamın ölümü yenilgiye uğratmasını, kötümserlere göre de doğruyu yanlıştan ayırt edemeyen bir kentin utancını simgeliyordu. Estetikçilerle kinizm yandaşlarının gerçek üstücülüğün sınırında bir yapıt olarak değerlendirdikleri çark, güzel mavi tuna üstünde valsinin eşliğinde dönüyordu. Yanı başındaki bir mahalle alevler içinde kalsa bile burası insan kaynıyordu. Gerçekten de kıyı hedef oluşturmuyordu. Yeşil hat en azından 3 kilometre ötedeydi. Yolunu şaşıran mermiler bile buraya ulaşamıyor, ulaşsalar da çok uçmuş kuşlar gibi yorgun oluyorlardı. Taburun yerleştiği ve Sandoka'nın varlıklı bir Sünni milletvekilinden kiraladığı 6'şar katlı iki bina neredeyse deniz kıyısında olduğu için kıyı boyunca yol alan gemiler koruma işlevi de görüyordu. Ama 3. kamyon Karabasan'ı burada da varlığını duyuruyordu. Karabasan parmaklıklarda, engellerde, kum torbalarında, Ekim ayındaki çifte toplu kıyımdan sonra Akbaba'nın damlara yerleştirdiği uçak savar makinalarda somutlaşıyordu. Ama öbür üslerle karşılaştırıldığında Sierra Mike sanki bir güvenlik cennetiydi. Sünni milletvekilinin karısı, kızı, hizmetçileriyle birlikte yanı başlarındaki villasında oturmayı sürdürmesi, helikopter kalkış iniş alanının 100 metre, cephaneliğin 500 metre ötede olması da bunu doğruluyordu. Son ama çok önemli bir kanıt da iyi gizlenmiş bir çukurun dibinde yer alan ve betonarme bir duvarla granit kayaların koruduğu deponun en sağlam, en ulaşılmaz depo olmasıydı. Ne var ki yine de depoyu vurmuşlardı, hem de büyük bir ustalıkla. Niçin ateş etmişlerdi? Kim etmişti? Herkes bu soruyu soruyordu birbirine. Bir yanıt bulabilmek umuduyla Charlie en etkili bilgi kaynaklarını seferber etmişti. Pistoya soruşturma açmıştı. Şeker saatlerce iz aramıştı. Bula bula 3 havan topu parçası bulmuştu. Bu silahı amalcılar da kullanıyordu, hükümet yanlıları da. Akbaba kükreyip durmuştu. Kimin yaptığını bilmek istiyorum. Sandokan bomboş, kapkara çukura eğildi. Havayı kaplayan kül ve dinamit kokusunu içine çekti ve korsanları çağrıştıran yüzüne mutlu bir gülümseme yayıldı. Sakalı kirpi gibi, bıyıkları uzun, aşağıya sarkık, kaşları gürdü, teni rüzgardan yanmıştı. Kimdi? Anasının örekesiydi, umurunda bile değildi kim olduğu. Her kimse içtenlikle teşekkür borçluydu ona. Kimsenin burnu kanamamıştı. Bir tek nöbetçilerin kıçları kavrulmuştu. Bir kez olsun başrol düşmeyecek miydi ona da? Savaşın kıyısında kalmaktan, mermi gülle düşmeyen bir üste bulunmaktan, mermi ıslığı duyabilmek için şatileye gitmek gerekmesinden sıkılmıştı. Savaş mesleği değil miydi? Bu ne biçim anasının örekesiydi? İtfaiyecinin işi yangın söndürmekse onunki de savaşmaktı. Yangın söndürmeyen itfaiyeci olur muydu? Savaşmayan asker işsiz kalmış demekti. Hele gagasında zeytin dalı tutan bir güvercin havasına bürünürse boktan bir yalancı olurdu. Barış nutukları atan içi geçmişlerin uşağı iki yüzlü olurdu. Savaşa karşıysan ne diye silaha dayanan bir meslek seçiyorsun? Ne diye meslek değiştirmiyorsun? Git din adamı ol, manav ol, bankacı ol. Ananın örekesi. Savaşı kötülemek, aşağılamak, birbirimizi sevelim demek moda oldu şimdi. Ama Sandokan bu tuzağa düşmemişti. Savaşın, yaşamın öz suyu olduğunu aklından çıkartamıyordu. Yaşamla birlikte doğan ve insanın damarlarında kanla birlikte dolaşan bir öz su. Her canlının, doğadaki her varlığın savaştığını da aklından çıkartmıyordu. Savaşı sevdiği, saydığı, istediği, savaşmak ayrıcalığına kavuşanları kıskandığı için utanç duymuyordu. Afganistan'daki Ruslara öyle imreniyordu ki, Vietnam'daki Amerikalılara öyle imrenmişti ki, elinden gelse koşup Saigon'a gider, yalvarırdı onlara, ne olursunuz beni de aranıza alın. İyi bir subayım, saldırmayı bilen, bir yeri ele geçirip koruyabilen, baskın yapabilen, karın deşebilen bir subayım, ne olursunuz bir kez deneyin. İtalya'nın bir çatışmaya karışmasını, hiç olmazsa Yugoslavya ile Arnavutluk, olmadı Malta ile, Monaco Prensliği ile ya da San Marino ile birkaç haftalığına savaşmasını ne çok istemişti. Nerede? Demokrasi ile nikah kıydıktan sonra İtalyanlar İsviçrelilerden daha barışsever kesilmişlerdi. Bereket Filistinlileri korumak için buraya gönderilmişti. Toprak yoldan inerek odasına gitti. İki binadan birinin ikinci katındaki bu büyük yatak odasının özelliği, duvardan duvara uzanan halının kirden sanki bir gökkuşağına dönüşmüş olmasıydı. Kahve lekeleri, yağ halkaları, çamur izleri. Üstü şarjör, el bombası, tabanca dolu yazı masasının başına geçti. Masanın üstünde Saf Gigi'nin Joe Balducci'den yürüttüğü bir Camillus hançeri vardı. Balducci bu hançeri Vietnam'da kullanmıştı. Hoşnut bir biçimde gülümsedi ama aynı anda gözleri ayaklarının kirden gökkuşağına eklemiş olduğu kurum izlerine takıldı ve gülümsemesi yarım kaldı. Anasının örekesi. Sözleşme imzalanırken Sünni milletvekili uyarmıştı. Çok rica ediyorum komutan, eşyaları iyi kullanın. Hele bu halıya çok dikkat edin. Beyaz olduğu için çabuk kirlenir. Üstelik bir de elektrik süpürgesi vermişti. Sık sık kullanın bunu komutan. Kullanıyordu her akşam ya da sürücüsüne süpürtüyordu. Ama bir patlamanın, bir yangının saçtığı kurumları çiğnedikten sonra beyaz bir halının üstünde iz bırakmadan yürünebilir miydi? Yerinden kalktı, elinin altında olsun diye masanın arkasına yerleştirdiği süpürgeyi aldı, özenle yeri süpürmeye koyuldu ve birkaç dakika süreyle asıl kimliğine dönüştü. Savaşçı yanı, oyuncak silahlarla oynayan, çocukların zararsız saldırganlığını çağrıştıran, 39 yaşında, kendi halinde ama babasına benzemekten ödü patlayan bir insan. Avukat olan babası barış severdi. Bertrand Russell'a körü körüne bağlıydı. Uluslararası Af Örgütü üyesi, Vicenza Avlanma Karşıtları Derneği Başkanıydı. Doğum yeri Vicenza çok güzel bir kentti. Kim tersini söyleyebilirdi? Güzel kiliseleri, güzel alanları vardı. Alplere doyum olmazdı. Ama ufuk kapalıydı sanki. Papatya toplamaya ya da alabalık avlamaya gittiklerinde babasının insanlar arasında dostluğa ilişkin konuşmalarını dinledikçe içini sıkıntılar, kaygılar kaplardı. Şu tepelerin uyumuna bak. İnsanın içine mutluluk doluyor, değil mi oğlum? Evet baba. Hep barıştan yana ol oğlum. Peki baba. Bertrand Russell bizi başkalarına saldırmaya yönelten öfkeyi hoşgörüyle yenebiliriz diyor. Öfke atalarımızdan kalma, yontulmamış içgüdülerimizden kaynaklanır. Akıl dengemize zarar verir. Dinliyor musun oğlum? Evet baba. Hoşgörü en büyük akıllılıktır. Sakın unutma oğlum. Peki baba. Peki baba, evet baba. Ama alabalık dolu bu göllerin, papatyaların açtığı bu dağların, bu soylu öğütlerin ötesinde neler vardı? Bir pazar yağmur yağıyordu. Alabalıkta, papatyada, soylu öğütlerde yoktu. Sinemaya gidebilir miyim baba? Elbette oğlum. Rastgele bir film seçmiş ve General MacArthur'a elverişli koşullar sağlamak amacıyla West Virginia kruvazörüyle Filipin kıyılarını bombardıman eden John Wayne'i görmüştü. Ne anasının örekesi filmdi ama. Okyanusun azgın dalgaları köpükler saçıyor, denizciler bir çırpıda savaş mevzilerini alıyor, toplar gökyüzünün mavisine ölümün alev sarısını katıyordu ve sonunda havada dalgalanan sancak kalleş Japonların yenilgiye uğradıklarını haber veriyordu. Eve hiç bilmediği bir heyecan içinde dönmüştü. Ertesi pazar yine sinemaya gidebilir miyim baba? Elbette oğlum. Bu kez Henry Fonda Seahorse adlı denizaltısıyla Amiral Yamamoto'nun peşine düşüyordu. Henry Fonda'yı neredeyse John Wayne'den daha çok sevmişti. Periskopu çıkartın, periskopu indirin, atış koordinatları, torpili ateşleyin, güm. Henry Fonda'yı Robert Mitchum izlemişti. Mitchum etkili bir müzik eşliğinde deniz taşıtlarıyla Normandiya'ya çıkıyor, Omaha plajında yani Saint Laurent sur Mer'de sağlam bir köprü başı kuruyordu. Robert Mitchum'dan sonra Vicenza sinemalarında gösterilen her savaş filmini görmüştü. Bir saplantıydı artık. Odasının duvarlarını hücum botu, destroyer, kurvazör, korvet, mayın tarayıcı, denizaltı resimleriyle süslerken barışçıl doğrultuda yetiştirilen çocuk gitgide bir savaşçıya dönüşüyordu. Babası gülüp geçiyordu. Çocukluk hastalığı, ruhsal bir bademcik yangılanması diyordu. Başını sallayarak kendini arıyorsun oğlum. Bu nedenle dediklerime karşı çıkıyorsun. Geçer hepsi. Hukuku bitirip benim avukatlık yazıhanemde çalışırsın. Parlak bir avukat olur, koluna altın saat takar, cebine Rotary Club kartını koyar, benim gibi konuşursun. Ama 19 yaşına geldiğinde parlak avukat adayı şöyle demişti. Hukuk okumayacağım baba. Avukatlık da müşterilerin de ilgimi çekmiyor. Altın saatli cebi, Rotary Club kartlı parlak bir avukat olmak istemiyorum. Vicenza dar geliyor bana. Göller küçücük, suları durgun, gökyüzünü ise dağlar örtüyor. Ben azgın okyanusları, köpüklü dalgaları, açık alanları, savaşı seviyorum. Ertesi günde Denizcilik Akademisi'ne yazılmış ve burada ruhsal bademcik yangılanması billurlaşarak Beyrut'ta bulunmaktan çok mutlu olan ve kirletilen bir halı yüzünden azarlanmaktan ödü patlayan garip kişiliğini dünyaya getirmişti. Hayır, bu kör alısı kurum lekesi çıkmıyordu. Çıkartmaya çalıştıkça halının dokusuna işliyordu. Elektrik süpürgesini yerine koyup masaya döndü. Leke temizlemekten daha önemli işleri vardı. İçine yeniden cephaneliği yerleştirmek için çukuru düzenletmesi, karargaha telefon edip malzemeyi akşam olmadan önce yollamalarını istemesi, dünden beri kafa ütüleyip havaya uçan malzemenin dökümünü isteyen Akbaba için rapor hazırlaması gerekiyordu. Kaç kilo heksojen, kaç havan mervisi, kaç bazuka, kaç makinalı tüfek, kaç tüfek. Her şeyi, anlaşıldı mı? Her şey. Hiç olmazsa bir kez ciddi olun. Ciddi olun. Onu hep eleştiriyor, iğneliyor, aşağılıyordu bu kobra yılanı. Sandokan faşisttir, kukladır. Ton balığı konservelerinin etiketindeki Lostromo'ya benziyor. Birliğin namusunu 10 paralık ediyor. Ya da böyle subay sanı olur mu? Sandokan serüven romanları yazarı Salgari'nin çocuklar için uydurduğu Malezyalı bir korsan bozuntusu. Bu kobra Amerikalılar gibi Roger, Right, Over, Go Ahead, Sierra Mike, Van demesine de dayanamıyordu. Burası Vietnam değil, Beyrut. Amerikan ordusunda değiliz, İtalyan ordusundayız. Roger denilmez, evet denilir burada, peki denilir. Right denilmez, bitti denilir. Over denilmez, devam et denilir. Go ahead denmez. Hele o an hiç denmez. Bir denilir. Bir daha ağzından o an çıkmasın. Marolara da bozuluyordu. Zavallı Fabio, Molla'nın kahvesini içti içeli ağzına geleni söylüyordu onlar için. Kuyruksuz aslanlar, esrarkeşler, kaba herifler, çapulcular, ödlekler. Ödlek mi? Maroların nasıl yürekli olduklarını anlamak için Rambo örneğine bakmak yeterliydi. Çapulcu mu? Böyle bir suçlamayı yalanlamak için Roberto'ya hep tiril tiril düzenli sürücüsüne bir göz atmak yeterliydi. Kaba saba mı? Doğrusu biraz öyleydiler. Denizciler biçimselliği önemsemezler. İkide bir hazır ola geçip topuklarını vurmazlar. Gemi sallandığı için hazır ola geçecek olsalar kıç üstü yerde bulabilirler kendilerini. Üstelik denizciler karacılar gibi dar görüşlü de olmazlar. Açık deniz görüşlerini genişletir. Esrara gelince herkes içiyordu, paraşütçüler bile. Ama gelin de bunu kobra yılanına anlatın. Bu yılan marolara öyle bozuluyordu ki onları Burç El Baraçni'ye sokmamış, Şatila'da ise yalnızca 3 denetim noktası vermişti. 3 bile değil, 2,5. Çünkü 27 baykuş da bersaglierlerle birlikte görev yapıyorlardı. Anasının örekesi. Bir kağıt parçası alıp havaya uçan malzemenin dökümünü yapmaya koyuldu. 100.000 5,56'lık mermi, 30.000 NATO 7.62, 1.200 havan topu mermisi, 1.200 ağır makineli şeridi. Burada durdu. Akbaba'nın kimin yaptığını bilmek istemesinin haklı olduğunu kavramıştı. Belki bu saldırının ardında büyük bir olay yatıyordu. Yavaş yavaş olgunlaşıp savaşma isteğine karşılık verecekti. Bunu düşünürken aniden Vicenza burnunda tütmeye başladı. Alabalıklı gölleri, papatyalı bayırları babasının öğütleriyle. Sonsuz küçüklükte bir anlığına ama öyle yoğun bir özlemdi ki sarsıldı. Keçi sakalını, sarkık bıyıklarını, uzun favorilerini kesip 39 yaşında savaş tutkusu, oyuncak tabancasıyla oynayan bir çocuğun zararsız saldırganlığını çağrıştıran bir yüze kavuşmak geçti içinden. Öfkeyle yerinden kalktı. İçinden geçenleri yalanlamak, kendini korumak istercesine 9 milimetrelik barettasını kılıfına yerleştirdi, kemerine bir çift el bombası tutturdu. Vietnam'dan gelen Camillus hançerini kılıfına soktu ve sürücüsüne seslendi. Roberto, buyurun komutanım. Al yanaklı, gömleği, üniforması sanki yeni ütülenmiş gibi gencecik biri girdi otoya. Şatila'ya götür beni Roberto. Baş üstüne komutanım. 10 dakika sonra 28'e vardıklarında Fabio 3 numaralı kampın duvarının gerisinde nöbet tutuyordu. ve birkaç dakikadır Sandokan'ın da bilmek istediği bir şeyi bulmaya çalışıyordu. 19. ayrımın sonu, sayfa 235.